Elçi Pavlus 1. Korintliler 7. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle der. Evlilere ise şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Elçi Pavlus kardeş ya da kız kardeş evlilik durumunda özgürdür dediğinde Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı demektedir. Tanrı'nın hiçbir erkek veya kadının evde bir cehennem hayatı yaşamasını istediğini söylemeye çalıştığına inanmıyorum. Eğer geçinemiyorlarsa, kedi köpek gibi kavga ediyorlarsa bence ayrılmaları gerekebilir. Birkaç defasında çiftlere boşanmalarını ama ikisinin de yeniden evlenmemesini de öğütledim. Bu kişilerin sorunu boşanma değil evlilikti. Baştan evlenmemeliydiler. Tanrı bizleri barış içinde yaşamaya çağırmıştır. Bu yüzden ev kavga yeri değil sevgi mekanıdır. Tanrı'nın insanlar için arzuladığı, amaçladığı sevgi dolu bir yuvalarının olmasıdır. Başlangıçtan beri Tanrı boşanma diye bir şey tasarlamadı ama insanın günahı yüzünden buna izin verdi. Boşanmak günahtır diyebilirsiniz. Tabii ki öyle. Adam öldürmek de öyle ama bir katil kurtulabilir. Hatta bir tanesi İsa'nın yanında çarmıhta ölüyordu ve kurtulmuştur. Bir hırsız kurtulabilir ve boşanmış biri de kurtulabilir. Öyleyse boşanmayı tek başına bir kategoriye ayırmamamız gerekir. Kurtulmamış birisi hırsızsa ve tövbe edip İsa Mesih'e iman ederek kurtulursa hırsızlığı bağışlanır. Böyle bir adamın evlenmesine izin veririz. Bir katil için de aynısını yapardık. O zaman boşanma konusunda da adil olmalıyız. Şimdi evlilik ve boşanma ile ilgili olan bu önemli bölüme ek olarak en iyi sevgi olarak adlandırdığım bir mesajı aktararak biraz değişik bir bakış açısını size aktarmak istiyorum. Günümüzde cinselliğe olan ilgi korkutucu ve dehşet verici bir saplantı haline gelmiştir. Bunu fark etmek için çağdaş edebiyata göz atın yeterli. Bir süre önce önemli bir İngiliz gazetesinde şu sözler yer aldı. Popüler ahlak artık kırılan, gerçek inançlarının parçalarının ortaya saçıldığı bir çöl haline geliyor. Bugün fazlasıyla çok sayıda üniversitede evlilik dışı cinsel ilişki tehlikeli olan ve büyüyen hastalıklar mevcut. Gençlerimiz kendine saygı duyan pek çok hayvanı iğrendirecek bir atmosferde cehenneme en çabuk yoldan gitmekte ve kimse durumun gözüktüğü kadar kötü olmadığını düşünmektedir. Çözüm daha fazla kanun çıkartmak değil, insanın ruhunu hem kendisi hem de vücudu için paklığa ulaşmak için alevlendirebilecek kişi olan Tanrı'nın ruhunun yenilenmesine açması gerekmektedir. Ruhsal yanma ve temizlenme olmadan insanlar günahlarının ağırlığı ve kötülüğü altında çökeceklerdir. İşin üzücü yanı bu neslin cinsellik konusunda bir çözümünün de bulunmadığıdır. Kutsal kitaba göre cinselliği yaratan Tanrı'dır. Ancak Tanrı cinselliği belirli kurallar ve evlilik içerisinde onaylamakta ve bereketlemektedir. Pek çok ülkede cinselliğin bu kadar vurgulanmasına rağmen boşanma mahkemeleri modern evliliğin sayıları gitgide artan trajedik öykülere şahit olmaya devam eder. Fiziksel şeyleri önceden bilmenin mutlu bir evliliğe hazırlanmakta bir rolü olabilir. Ama tek başına cinsellik mutlu bir yuva kurmada yetersiz kalır, sapkın ve anormal bir duruma gelebilir. Dünya insanlarının sorunlarından bir tanesi insanların cinselliği sevgiyle, aklı parayla ve radyoyu uygarlıkla karıştırmalarıdır. Günümüzün sorunu bunlar. Tanrı sözü cinselliği cesaretle, dürüstlükle ve direkt bir şekilde ele alır. Kutsal kitapta cinselliğe pis bir konu muamelesi yapılmaz. Bir yasak veya kurumsal bir şey değil, açık bir teolojik konu olarak irdelenir. Kutsal kitap bu konuda açık konuşur ve bu konuyu yüksek ve görkemli bir dille anlatır. Malaki kitabında bu konuya zaman ayırmamızın nedeni de budur. Tanrı bu insanlara tutsak olmalarının ve yeryüzüne dağılmalarının nedenlerinden birinin cinsellik olduğunu söyler. Ben artık Tanrı'nın söylediklerinin işitilmesinin zamanının geldiğine inanıyorum. Başlangıçta erkek ve kadını yaratan Tanrı'ydı. Kadını erkeğe getiren Tanrı'ydı. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Adem'le cinsellik üzerine bir konuşma yapması da gerekmedi. Tanrı onları kutsadı ve evlilik kutsal ve pak oldu. Dostlarım Tanrı'nın yeryüzünde erkek ve kadın arasında kutsadığı tek ilişki budur. Başka hiçbir ilişki türünü kutsayacağına dair söz vermez. Tanrı evlilik onun planına uygun olarak yapılırsa onu bereketleyeceğini ve evlilikte mutluluk olacağını söyler. Tanrı çocuklarının mutlu bir şekilde evli olmasını ister. Eğer sadece onu dinlersek hepimizin bir planı ve amacı olduğunu da görürüz. Rab İsa Efes'teki kiliseye vahiy 2. bölüm 4. ayette ne var ki bir konuda sana karşıyım. başlangıçtaki sevginden uzaklaştın der. Kilise o zamandan beri de ruhsal bakımdan pek yukarılara çıkamadı. Yaşadığımız inançtan dönmeyle dolu soğuk çağda kutsal ruhun ilk kiliseyi Mesih ile olan kişisel ilişkisinde çıkarttığı yüksek konumu bizler bugün hayal dahi edemiyoruz. İlk kilisedeki inanlılar Mesih'e aşıktılar, onu seviyorlardı ve bunların içinde 5 milyon kişi bu sevgilerini onun için şehit olarak yani öldürülerek döktükleri kanlarıyla mühürlediler. Kurtuluş bir aşk ilişkisidir. Rabbin hepimize sorduğu soru, beni seviyor musun sorusudur. Rab bize bana sadık olacak mısın ya da müjde ülkesine gidecek misin diye sormaz. Ne kadar para vereceksin diye de sormuyor. Beni seviyor musun diye soruyor. Bundan sonra size kendisine itaat etmeniz gerektiğini ve yapacak bir işinizin olacağını söyleyecektir. Elçi Yuhanna bunu 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayette biz de seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi diye özetler. Tanrı insanlığa karşı duyduğu büyük sevgiyi gözler önüne serdi. Rut kitabı bunu anlamamıza yardımcı olur ve örneklendirir. Bunu yapmaktaki amacı kurtuluşun bir aşk hikayesi olduğunu anlamamıza yardım etmekti. Efesliler 5. bölüm 23. ayette çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır der. Gördüğünüz gibi benzetilen şey Mesih ve kilisedir. Yeryüzündeki Hristiyan evlilikler eğer Rabbin isteğini izleyerek gerçekleştirilmişlerse Mesih ve kilisenin ilişkisinin bir modelini oluşturacaklardır. Hristiyan evlilik Mesih ve inanlı arasında olan harika ilişkinin gizemli bir anlatımıdır. Hristiyan evlilik ve Mesih'in kilisesiyle olan ilişkisi ise kutsaldır. Spurgeon bu konuda şöyle diyor. Kocasında onun kişiliğinde, karakterinde, sevgisinde sevinç bulur kadın. Onun için kocası sadece bütün insanların en önde geleni ve en iyisi olmakla kalmaz. Kocası onun her şeyi, kalbinin sevgilisi ve sadece sevgisinin sahibidir. Kocası onun küçük dünyası, cenneti, onun büyük hazinesi, kendi kişiliğinin onun kişiliğinde oluşmasıdır. Böyle bir kadın gerçek bir eş olarak mükemmel evlilik ilişkisinin farkındadır ve bizim Rab ile olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğini de bize gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu gerçek bir Hristiyan evlilikte kadının nasıl olması gerektiğinin çok güzel bir resmini bizlere verir. Erkek ise kadında tapınabileceği birisini görmelidir. Birisi tapınmak mı dedin diye soracaktır. Evet, aynen bunu demek istiyorum. Tapınmak ne demektir? Tapınma değere gösterilen saygıdır. Eğer geriye dönüp eski evlilik dönemlerine bakarsanız damadın her zaman vücudumla sana tapacağım dediğinde görürsünüz. Yani onda değere layık olan her şeyi göreceğini ima eder. Karısını onun için ölmeye razı olacak kadar sevdiğini ilan eder. Kutsal kitap cinsellik hakkında çok açık bir şekilde konuşur. Ve bizim açık konuşmaktan neden bu kadar çok çekinmemiz gerektiğini de anlamıyorum. Ezgiler ezgisine bakarsanız damadı ve damadın gelin hakkında neler düşündüğünü görürsünüz. Ezgiler Ezgisi 4. bölüm 7. ayet ila 2. bölüm 2. ayette tepeden tırnağa güzelsin aşkım, hiç kusurun yok, dikenlerin arasında bir zambağa benzer, kızların arasında aşkım der. Oldukça etkileyici değil mi? Bu damadın söylediği şeydir. Şimdi gelinin söylediğine bakalım. Ezgiler 2. bölüm 16. ayet. Sevgilim benimdir, ben de onun, zambaklar arasında gezinir, durur der. Amaçsızlık ve tatmin olmama tüm dünyada organik ve zihinsel hastalıkların en yaygın nedenidir. Eğer kadın ve koca arasında bu ilişki oluşmazsa insanlar kendisini yalnız hissetmeye başlar ya da hiç sesini çıkarmayan biri ya da otoriter bir zorba haline gelebilir. Toplumumuzda iki tür evli erkeği de görmek mümkündür. Tanrı bize verdiği güzelliği ortaya çıkartmamızı ister. Bir kadının şık giyinmemesi için bir neden yoktur ama Tanrı dış güzelliğin değil, kendisi için çok değerli olan alçak gönüllü ve sessiz bir ruhla iç güzelliğinin de kadınlar için altını çizer. Elçi Petrus 3. bölüm 3 ve 4. ayetlerde süsünüz, örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir diye yazar kadınlar için. Bir erkekle bir kadın arasındaki o elektrikli kimyayı oluşturan Tanrı'dır. Genç bir kadın, yüzüm ve vücudum güzel değil diyor olabilir ama şunu söyleyebilir miyim? Tanrı hiçbir zaman her erkeğe çekici geleceğini söylemedi. 99 erkek önünden geçip gitsen sende bir bez, bir kemik ve bir tutam saçtan başka bir şey görmeyebilir. Ama eğer doğru bir kişiysen bir gün seni sevecek bir adam, sevgili kardeşim, gelecektir. Onun esini olacaksın. Ona büyük şeyler yapmakla bir kitap yazmak, harikulade bir şiir veya bir şarkı yazmak, bir resim çizmek, hatta bir vaaz vermesi için bile esinlendireceksin. Eğer onun esiniysen, onu görmezlikten gelme ve ondan kaçma. Tanrı bu amaç için sizi birbirinize bağlamış olabilir. Eğer o kişi şu anda yoksa, o kişi gelecektir. Belki de siz, vay sen teori alemindesin. Sözüne ettiğin şeyler idealistçe. Bir hikaye kitabında kulağa hoş gelebilirler ama gerçek hayatta böyle olmuyor diye düşünebilirsiniz. O zaman da bana göre yanılırsınız. Ben gerçekten söz ediyorum. En başa bakın. Adem ile Havva'yı düşünün. Onlarınki de bir aşk hikayesiydi. Şuna bir kulak verin. Efesliler 5. bölüm 28 ila 31. ayetler. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Tanrı kadını yaratılışının en güzel şeyi olarak yarattı ve Adem'e onu tamamlayan bir nokta olarak getirdi. Adem'in eksik yanlarını kadın tamamlıyordu çünkü Adem tek başına sevgi kapsamında bir bütün değildi. Havva onun için yaratılmıştı ve ikisi bir oldular. Adem ve Havva cennetten atıldığında yine de gittikleri her yerde bitmeyen güzellikle açan bir çiçek buldular. Bu çiçek yokluğunda az kişinin mutlu olabileceği bir kesinliği temsil eder. Sessiz, gizemli, anlaşılamaz, şairler, ahlakçılar, Hristiyanlar ve putperestler tarafından aynı şekilde fark edilen bir nimettir bu. Sadece mutlulukla değil, aynı zamanda var olmakla da aynı kefeye konan bir şeydir. Ruhun en önemli zamanlarında kendini gösteren bir şey. Kısa süresi olanlar ve ölümlerle, güçsüzler ve bozuk ahlaklılarla bile barışık olmasına rağmen kendi doğasında ölümsüz ve kendi emellerinde yüksektir. Aynı zamanda hem bir tutku, hem bir his, hem de bir ilham kaynağıdır. Bunları düşündüğümüz zaman bizi çok güçlü bir ayete getirir bu düşünceler. Malaki, aile ve boşanmadan söz eden sosyal günahlar listesini bitiriyor. Bu günahlar ulusun iç organlarını kemiren bir kanser gibiydi. Ve bunlar her ulusu da mahvedecektir. Bizimkinin bir istisna oluşturmayacağından da eminim. Malaki 2. bölüm 17. ayette sözlerinizle Rabbi usandırdınız. Onu neyle usandırdık diye soruyorsunuz. Kötülük yapan herkes Rabbin gözünde iyidir. O anlardan hoşnuttur ya da hani adalet sağlayan Tanrı nerede diyerek usandırdınız der. Şimdi burada diyor ki sözlerinizle Rabbi usandırdınız. Bu sözlere gülmekten kendimi alamıyorum. Tanrı diyor ki ettiğiniz o uzun dindar dualardan bıktım. Söylediklerinizden bıktım. Beni gerçekten usandırdınız. Hatırlarsanız ilk bölümde Tanrı'ya yapmaları gereken hizmet hakkında ne yorucu demişlerdi. Tanrı diyor ki yarısını bile bilmiyorsunuz. 200'lü hizmetinizle o kadar sıkıyorsunuz ki artık usandım. Onlar onu neyle usandırdık diye sorarlar. Yine halkın takındığı incitilmiş masum tavrı görüyoruz. Tanrı'nın onlara böyle bir şey söylemeye cesaret etmesine alınırlar. Günahlarının farkında bile değiller. Onu ne yaparak usandırdık diye sorarlar. Tanrı onları sahte tapınmayla suçladığından sonra 5. kere alaylı bir şekilde cevap verdiklerine dikkat edin. Aşağılayıcı ve küstah bir tavırla Tanrı'yı yalanlarlar. Onu ne yaparak usandırdık ki diye sorarlar. Tanrı'nın onlara verebilecek bir yanıtı var. Onlara gerçeği olduğu gibi söyler. Kötülük yapan herkes Rabbin gözünde iyidir. O onlardan hoşnuttur. Ya da hani adalet sağlayan Tanrı nerede diyerek usandırdınız der. Tanrı'nın karakterini bu sözlerle kötülüyorlardı. Mezmur yazarı da aynı şeyden şikayetçidir. Tanrı'ya hiç hizmet etmeyen ve kötülük yapan insanların yaptıklarının nasıl yanlarına kâr kaldığını görür ve bu insanlar herkesten daha fazla bolluk içinde yaşıyor der. Ve şöyle der. 73. mezmur 2 ve 3. ayetler. Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı. Çünkü kötülerin gönencini gördükçe küstahları kıskanıyordum. Etrafına baktığında kötülerin gittikçe zenginleştiğini, fakirlerin de gittikçe fakirleştiğini görür. Ve hiç refaha kavuşamayanlar Tanrı'nın zavallı inanlarıdır. Malaki'nin zamanında insanların şikayetleri de aynen buydu. Ve bu tutum hızlıca yeni bir ahlak anlayışını oluşturdu. Kötülük yapan herkesin Rabbin gözünde iyi olduğunu düşününce kötülüğe iyilik, iyiliğe de kötülük demeye başladılar. Kötülük yapmakta bir sıkıntı görmüyorlardı. Günümüzde de bizler aynı tutum içerisindeyiz. Çoğu kişi suçun nimetleri olduğunu düşünüyor. İnsanlar elde edebileceklerinin en fazlasını almaya çalışıyorlar. Peki Tanrı neden bu konuda bir şey yapmıyor? Mezmur yazarının sorusu cevaplanmıştı çünkü Tanrı'ya yaklaştı. 73. Mezmur 17. ayet. Tanrı'nın tapınağına girene dek o zaman anladım sonlarının ne olacağını der yazar. O sadece ona baktı. Peki ya uzak gelecekte ne olacaktı? Sonsuzlukta neler olacaktı? Sizin ve benim bakış açımızdan onların bolluk dolu küçük yaşamları tarihte kaldı ama onlar ta o zaman sonsuzluk konusundaki kararlarını vermişlerdi. Ve bizim neslimiz için de zaman akıp gidiyor. O zaman günümüzdeki Tanrı'dan uzak kişilere ne olacak? İstiyorlarsa kendilerine yeni bir ahlak anlayışı kurabilirler. Toplayabildikleri kadar para toplayabilirler ama bugün kötülük yapanlar yarın yargıçla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Ona hesap vermek zorunda kalacaklar. Tanrı'nın modern günümüzde kötülük yapanları durdurmuyor gibi gözükmesi konusunda hükümler vermemeye dikkat etmeliyiz. Ben çocukken bostanlardan karpuz çalardık ve gerçekten de karpuz çalmak için karpuz tarlasına gittiğim her zaman gökten yıldırım düşeceğini ve beni öldüreceğini düşünürdüm ama buna rağmen o karpuzları da çalardım. Bu insan yüreğinin hatta ufak bir çocuğun bile inatçılığını gösterir. Ancak Rab bunu yapabilecek olduğu halde genelde bu şekilde hareket etmiyor. Tanrı hemen yargılamadığı için insanlar bunun Tanrı'nın hiçbir zaman yargılamayacağı anlamına geldiğini düşünüyorlar. Vaiz 8. bölüm 11. ayette suçlu çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur diyor vaiz. Adam bir kere yapıp kurtulursa her zaman yapıp kurtulacağını düşünür. Malaki'nin zamanındaki insanlar adalet tanrısı nerede diye soruyorlardı. Tanrı bunun cevabını bir sonraki bölümde açık bir şekilde verecektir. Malaki 3. bölümde iki habercinin peygamberliğini görürüz. 3. bölüm Tanrı'nın İsrail halkının bir önceki bölümde sorduğu soruya verdiği cevapla açılır. Malaki 3. bölüm 1. ayette işte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor her şeye egemen Rab der. Burada tek ayette iki tane haberci görürüz. Birincisi vaftizci Yahya, ikincisi ise antlaşma meleği olan Rab İsa Mesih'tir. Önceden gidip yolu hazırlayacak olan haberci vaftizci Yahya'dır. İlk haberciyle ilgili peygamberlik 4 müjde yazısında da vaftizci Yahya'yı tanıtmak için aktarılmaktadır. Yani bununla ilgili tahmin oyunları yapmamız gerekmez. Ama müjdelerde antlaşma meleğinden söz edilmez. Bunun nedeni de açıktır. Antlaşma meleği ya da habercisi Rab İsa Mesih'tir. Ama bu ayet onun ilk gelişiyle ilgili değildir. Bu onun lütufla bir kurtarıcı olarak gelişiyle değil bir yargıç olarak bu dünyadaki isyanı bastırıp kendi egemenliğini kuracak olan olarak gelişiyle ilgilidir. Bir defasında birisine şöyle dediğini hatırlarsınız Luka 12. bölüm 14. ayet. İsa ona şöyle dedi, ey adam kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı? Henüz yargılamak için gelmemiştir. İlk gelişinde kurtarmak için geldi, hükmetmek için değil. Lütuf getirmeye gelmiştir, egemen olarak değil, kurtarıcı olarak geldi. Şimdi bu ayeti vaftizci Yahya ile bağlantılı olarak aktaran müjde ayetlerine bakalım. Birincisi Matta 11. bölümde 9 ve 10. ayetlerdir. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberlerden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir der. Aynı şekilde Markos 1. bölüm 2. ayette de şunu okuruz. Peygamber Yaşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Sonra Luka 7. bölüm 27. ayette işte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir der. Ve son olarak Yuhanna 1. bölüm 23. ayette Yahya peygamber Yaşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Bu sözler direkt olarak Yaşaya kitabından alınmıştır ama Malaki'nin de vaftizci Yahya ile ilgili aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. Bu yüzden Tanrı'nın İsrail halkına verdiği cevap şudur. Tanrı onu önce bir kurtarıcı olarak yollayacak çünkü o lütufkardır ve kurtarmayı ister. Ama bu kadarla kalmaz. Antlaşmanın habercisi olarak yani dünyaya adalet ve yargı getirmek için tekrar gelecektir. Eğer beni Tanrı'nın günahı yargılamadığını ve günahkarların bugünkü adaletsizliklerinin yanlarına kâr kalmasını tasarladığına ikna edebilirseniz, size doğrusunu söyleyeyim ki ona sırtımı çeviririm. Ama Tanrı yargılamayı tasarladığını çok açık bir şekilde bildirmektedir. Dostum, eğer onu kurtarıcın olarak kabul etmezsen, istesen de istemesen de onu yargıcın olarak kabul etmek zorunda kalacaksın. İsa Mesih Yuhanna 5. bölüm 22. ayette, "Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir," dedi. Ve Vahiy kitabında onu büyük bir beyaz tahta oturuyor olarak görürüz. Ve kaybolmuş olanlar, fakiri ve zengini, yükseği ve alçağı, büyüğü ya da küçüğü o tahtın önünde duracaktır. Kim olduğun önemli değil, günahın cezasız kalmaz dostum. Antlaşmanın habercisi dediğinde hangi antlaşmadan söz ettiğini de anlamamız gerekir. Birçok kişi bunu İncil'deki yeni antlaşma olduğunu düşünüyor. Aslında bu Mesih'in ilk gelişinde değil, Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmadan söz etmektedir. Bu antlaşma kutsal kitabın değişik yerlerinde de bildirilir. Örneğin Leviler kitabı 26. bölüm 9 ila 13. ayetler arasında şöyle okuruz. "Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim. Eski ürününüz yemekle tükenmeyecek. Yeni ürüne yer bulmak için eskisini boşaltmak zorunda kalacaksınız. Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim. Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız. Ben sizi Mısır'dan köle olmaktan kurtaran Tanrınız Rabbim. Boyunduruğunuzu kırdım, sizi başı dik yaşattım," der. Bu Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmadır. Tanrı'nın bunu yasanın tekrarında yenilediğinde görürsünüz. Yasanın tekrarı eski yasanın onaylanması ve 40 yıl sonra onunla olan deneyimidir. Yasanın tekrarı 4. bölüm 23. ayette şöyle der. "Tanrınız Rabbin sizinle yaptığı antlaşmayı unutmamaya, kendinize Tanrınız Rabbin yasakladığı herhangi bir şeyin suretinde put yapmamaya dikkat edin." Tabii ki İsrail Tanrı'nın yasakladığı şeyi yapmış, bilinmeyen karanlık dünyaya dönmüştü. Bu yüzden Malaki antlaşmanın habercisinin bir gün gelip bu antlaşmayı gerçekleştireceğini söyler. Tanrı onların arasında yaşayacaktır. Bu bölümün ilk ayetlerinde temizlenmek ve atlanmakla ilgili ayetlerin bulunmasının nedeni de budur. Bu ulus itaatkar olmadıkça, Tanrı onları temizleyip aklamadıkça Tanrı onların arasında yaşamaz. Aynı şey tabii ki günümüzde yapılan herhangi bir Hristiyan organizasyonu için de geçerlidir. "Aradığınız Rab," diyor, bu Tanrı'nın beden almış hali olan Rab İsa Mesih'e işaret eder. "Ansızın tapınağa gelecekler." Bu söz onun tapınağa yakında geleceği anlamına değil, ansızın geleceği anlamına gelir. Kendisine Rab adı verilir. Bu onun tapınağıdır ve o antlaşmanın habercisidir. Bu yüzden bu kişinin Rab İsa Mesih olduğunu biliyoruz. İncil'de Rab İsa Mesih olarak bildiğimiz kişi eski antlaşmadaki antlaşmanın meleğidir. Malaki 3. bölüm 2. ayette, "Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak," der. Malaki'nin Mesih'in ikinci gelişinden söz ettiğini biliyoruz. Çünkü burada ele alınan konu yargıdır. Diyor ki, onun geleceği güne kim dayanabilir? Bu Mesih'in ikinci gelişine açık bir şekilde işaret etmektedir. O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi gibidir, diyor. Maden arıtırken metal kızgın bir ateşin üstüne konulur ve erimeye başlayınca arındırılabilir ve sonunda metal saf hale gelir. Aynı şekilde çamaşırcının kül suyu gibi olacak, diyor. Tanrı arındırma ve temizleme niyetindedir. Arındırma ve temizleme, Rab yeryüzünde bin yıllık egemenliği kurunca bu dünyada hiç pislik kalmayacağı anlamına gelir. Malaki 3. bölüm 3. ayette, "Gümüş eriyip arıtan gibi davranacak. Levilleri arındırıp altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular sunacaklar," der. Rab bin yıllık egemenliğe girenleri temizleyecektir. Altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Temizleme ve arındırma olmak üzere yapılan iki işleme burada işaret edilir. Temizleme burada da söylendiği üzere sabunlu olur ve ateş sınamak için kullanılır. Bu Tanrı'nın bizi arındırması ve sınamasının yollarına işaret eder. Malaki 3. bölüm 4. ayette, "Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak," der. Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. Tanrı onların sunularından büyük zevk alacak, çünkü sunuları sunanlar artık arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Tanrı yüreğiniz doğru konuma gelip günahınızı terk edip günahınıza sırtınızı dönene kadar yerine getirdiğiniz dinsel ayinlerle dinsel kuralları yerine getirmekle ilgilenmez.